Ayrım 13. Sayfa 107. Alt başlık 3. Enflasyona ve cari işlemler bilançosu açığına götüren iç etkenler. 1950'li yıllarda ekonomide hem iç tasarruf oranını hem iç yatırım oranını önemli ölçüde artırma olanakları dış yardım ve içeride gelir artışları sayesinde ortaya çıktı. Dönemin başında gayri safi milli hasılanın %8.3'ü kadar olan birinci oran ve %9.6 kadar olan ikinci oran kaynak dengesi açığını gayri safi milli hasılanın %1.3'ü gibi düşük bir düzeyde tutmuştu. Bunun bir ayağı olan bütçe açığı ise 1954'e kadar düşük düzeyde kaldı. Tablo 4. Ekonomide makro dengeye ilişkin temel göstergelerin gayri safi milli hasılaya oranı yüzde olarak 1950-1961 yılları arası. 1950 yılı yatırım %9.6, iç tasarruf 8.3, kaynak dengesi -1.3, bütçe dengesi -2.1. 1951 yılı yatırım 10.3, iç tasarruf 8.1, kaynak dengesi -2.2, bütçe dengesi -0.9. 1952 yılı yatırım 12.8, iç tasarruf 9.0, kaynak dengesi -3.8, bütçe dengesi -0.7. 1953 yılı yatırım 12.4, iç tasarruf 9.7, kaynak dengesi -2.7, bütçe dengesi -2.0. 1954 yılı yatırım 14.7, iç tasarruf 11.3, kaynak dengesi -3.4, bütçe dengesi -2.5. 1955 yılı yatırım 14.3, iç tasarruf 11.9, kaynak dengesi -2.4, bütçe dengesi -3.3. 1956 yılı yatırım 13.4, iç tasarruf 12.5, kaynak dengesi -0.9, bütçe dengesi -4.0. 1957 yılı yatırım 13.2, iç tasarruf 12.4, kaynak dengesi -0.8, bütçe dengesi -2.5. 1958 yılı yatırım 14.0, iç tasarruf 13.0, kaynak dengesi -1.0, bütçe dengesi -1.2. 1959 yılı yatırım 15.6, iç tasarruf 12.6, kaynak dengesi -3.0, bütçe dengesi -2.6. 1960 yılı yatırım 15.9, iç tasarruf 13.4, kaynak dengesi -2.5, bütçe dengesi -3.7. 1961 yılı yatırım 15.0, iç tasarruf 11.8, kaynak dengesi -3.2. Kaynak DİE DPT Maliye Bakanlığı. Not: kaynak dengesi iç tasarruf bölü gayri safi milli hasıla oranıyla yatırım bölü gayri safi milli hasıla oranı arasındaki farktır. Ancak önemli kamu harcaması yaratan, başta tarımı destekleme, ekonomi politikalarının doğrudan Merkez Bankası finansmanı yoluyla çözüme bağlanması bunların etkisinin bütçeye yansıtılmasını engelliyordu. Dış ticaret hatleri aleyhe dönerken iç ticaret hatlerini tarım lehine döndüren destekleme politikası ise tablo 5, para arzı genişlemesiyle finanse edilirken enflasyonun da başlıca kaynağı oluyordu. Tablo 5. Para arzı ile genel fiyat seviyesi TEFE yıllık artış hızı yüzde olarak ve reel ücretler ile tarım ürünleri iç ticaret hatleri endeksi 1953 eşittir 100 alınarak. 1950-1961 yılları arası. 1950 yılı para arzı. Para arzı dolaşımdaki banknot miktarıdır. Yıllık artış hızı %7.3. TEFE -10.2. Reel ücret 100. Tarım iç ticaret hatleri 100. 1951 yılı para arzı 16.8. TEFE 6.2. reel ücret 97, tarım iç ticaret adleri 100. 1952 yılı, para arzı 9.6, TF 1.0, reel ücret 102, tarım iç ticaret adleri 101. 1953 yılı, para arzı 16.5, TF 2.9, reel ücret 115, tarım iç ticaret adleri 102. 1954 yılı, para arzı 3.1, TF 10.3, reel ücret 138, tarım iç ticaret adleri 99. 1955 yılı, para arzı 31.5, TF 7.6, reel ücret 131, tarım iç ticaret adleri 110. 1956 yılı, para arzı 29.2, TF 16.5, reel ücret 136, tarım iç ticaret adleri 116. 1957 yılı, para arzı 26.6, TF 18.9, reel ücret 127, tarım iç ticaret adleri 139. 1958 yılı, para arzı 3.6, TF 14.8, reel ücret 112, tarım iç ticaret adleri 131. 1959 yılı, para arzı 11.5, TF 19.8, reel ücret 135, tarım iç ticaret adleri 123. 1960 yılı, para arzı 12.3, TF 5.4, reel ücret 127, tarım iç ticaret adleri 131. 1961 yılı, para arzı 7.7, TF 2.7, reel ücret 132, tarım iç ticaret adleri 143. Dönem içinde iç tasarruf oranı ile birlikte iç yatırım oranı artarken kaynak dengesi açığı 1952'de doruk yaptı %3.8. Cari işlemler bilançosu açığının doruk yapması 1953 ortasında ithalat liberasyonunun durdurulmasına neden olmuştu. Bir ikinci doruk kötü ürün yılı olan ve gayri safi milli hasılanın %3 düştüğü 1954'te geldi. Bu kez doğrudan ithalat kısıtlamaları devreye girmeye başladı. 1956-1958 arasında yatırım oranının düşürülmesi, tasarruf oranı artışı ile birlikte kaynak dengesindeki açığı küçültürken, cari işlemler bilançosu açığı da doğrudan miktar kısıtlamaları da eklenerek yarı yarıya küçültüldü. Enflasyonun hızlanma nedeni sadece 1955-1957 arasında para arzındaki hızlı artış değildi. Cari işlemler bilançosu açığının küçülmesi için kısılan ithalatın yarattığı mal darlıkları da fiyatlara ayrıca ivme veriyor, her alanda kara borsa fiyatları oluşuyordu. Kara borsa fiyatları resmi fiyat endekslerine yansımadığı, esas alınanlar resmi fiyatlar olduğu için fiyat endeksleri günlük hayattaki fiyat artışlarını tam yansıtmıyordu. Fiyat artışı hızlanırken döviz kurunun sabit kalması ise dış ticaret açısından yeni önlemler almayı gerektiriyordu. İş adamları enflasyon ve darlıklar ortamından Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği'nin 8. Genel Kurul toplantısında ciddi biçimde şikayetlerini dile getirmişlerdi. Alt başlık 4. Hızlanan enflasyon, sabit kur ve yeni kurumlar. İ1. 1950'ler ABD başta Batı dünyasında ılımlı enflasyonun 1980 sonrasından farklı olarak hem tam istihdama gidişin bir politika aleti Keynes kuramı hem de az gelişmiş ülkelerde sermaye birikiminin ve sanayileşme kentleşme sürecinin kaçınılmaz sonucu sayıldığı yıllar olmuştu. İktidara gelen DP'nin bu kuramsal yaklaşımla fazla ilgisi olmasa da durağanlaşmış fakat gelişmesi, kalkınması gereken ekonomiyi harekete geçirebilmek gerektiğinin farkındaydı. Bu amaçla para arzını genişletmeyi, kamu harcamalarını artırmayı sürekli bir politika haline dönüştürdü. 1950-1960 arası yıllarda vergilerin gayri safi milli hasıladaki payı %11 civarında seyrederken kamu harcamalarının payı bunun çok üstünde seyrediyordu. DP, kendisini iktidara taşıyan köylü ve büyük çiftçi ile ticaret kesimlerinin kalkınmasını sağlama yolunda parasal genişleyici bir politika izlediği gibi programa aldığı kit satışlarını da es geçip çok sayıda yeni tarımsal kit kurma yoluna gitti. Et balık kurumu, SEK, gübre sanayi, çok sayıda yeni şeker fabrikası ve benzeri. TMO ve diğer bazı tarım kurumları senetlerini doğrudan Merkez Bankası'na reeskonta arz ediyor. Stoklar birikirken ya da çiftçiden alış fiyatıyla tüketiciye satış fiyatı arasındaki birinci lehine hareket sübvansiyon içerdikçe de para arzı genişliyordu. Aynı şekilde çiftçinin makine teçhizat alımlarını kolaylaştırmak için Ziraat Bankası zaten düşük olan ve enflasyon hızlanırken artırılmayan faiz haddinin çok altında faiz hatlarında kredi açıyordu. TCMB'nin reeskont haddi parti iktidara geldiğinde %3'e, vadeli faiz haddi de %8.5'ten %7'ye indirilmişti. 1950'ler boyunca %7'de kalan bu oran 1960'da %12'ye çıktı. Yani dönem boyunca reel faizler negatif düzeyde sürerken yatırımlara da ivme verdi. Giderek büyüyen bütçe açıklarına da pek aldırış edilmiyordu. Aslında para arzını genişleten politikalar, başta tarım politikaları, önemli ölçüde bütçeye yansıtılmıyordu. Diğer bir deyişle 1950'lerdeki ekonomi politikaları 1930'lardakinden tamamıyla farklıydı. Vergilemeye ve bütçe dengesi fazlası sağlamaya dönük uygulama yerini kaynak dengesi açığına bırakmıştı. Bu fark temelde 1930'ların net dış borç ödeme, 1950'lerin ise hem net dış borç alma hem de enflasyonu önemsememe yaklaşımından kaynaklanmaktaydı. İ2. Para kredi politikasının genişleyici niteliğinin bir sonucu IMF İstikrar Programı yürürlüğe girince bir kısmı çöken banka sayısındaki artış oldu. Bu paragraftaki dönemle ilgili rakamsal ve kurumsal veriler için kaynak Profesör Memduh Yaşa Başkanlığında Akbank Komisyonu, İstanbul 1980'dir. 3'ü özel kanunlu olmak üzere tam 24 adet yeni banka kuruldu. Banka sayısı 59'a çıktı. Hızlı kredi genişlemesi imkanları küçük boylu, yetersiz sermayeli bir dizi bankayı da vurmuştu. Bir diğer sonucu enflasyonun 1950-53 arasında göreli çok yavaş seyrederken ekonomi sıkışmaya başlayınca giderek hızlanması, %20'ye doğru tırmanmasıydı. Enflasyon hızlanırken geçmişte 1946 yapılan devalüasyonun etkisi giderek kayboluyor, TL aşırı değerli duruma giriyordu. Bu da ihracatı artırmayı önlediği gibi 1952'de olduğu gibi ithalatı patlatıyordu. Resmen devalüasyon yapmaktan hükümet kaçınıyordu. Bunun için zaten IMF onayı gerekiyordu. İşte bu gidiş devalüasyonu ikame edecek kurumsal önlemleri devreye soktu. Yeni kurumlar ortaya çıktı. Serbest piyasa ekonomisi derken günübirlik gelişigüzel devlet müdahaleciliği devreye girdi. Başlıca telafi edici kurumlar şunlar oldu. Tevzin Fonu 1953 tarihli. İthalattan prim alıp ihracata prim verme yoluyla bir çeşit gizli devalüasyon sağlıyordu. Bu arada ithalat liberasyonu ve altın satışları da zaten durdurulmuştu. Döviz Komitesi 26.12.1955 tarihli. Kamu ve özel kesimlerin döviz ihtiyacına göre döviz harcama listeleri düzenleyecek, döviz talebini sınırlayacaktı. Fakat en zecri önlemler sıkışmanın had safhaya vardığı 1956'da ortaya çıktı. İthal Malları Fiyat Kontrol Komitesi 6.7.1956 tarihli. Kararla kuruldu. İthal malları fiyatlarını denetleyen bürokratik bir kurumdu. Türk parasının kıymetini korumaya ilişkin 14 no'lu kararla da tam döviz kontrol rejimine geçildi. 15.9.1956. Bunu ithalattan hazine hissesi olarak alınan ek vergi izledi. 1.3.1957. Bu arada Milli Koruma Kanunu ile fiyat kontrolü iç ekonomiye de yaygınlaştırılmıştı. Clearing anlaşmalarıyla yapılan ticaret de dış ticaretin %30'una varmıştı. Dış yardım aramaları da sürüp gitmekteydi. Fakat istenen sonuç alınamıyordu. Alt başlık 5. Artırılamayan ihracat ve tıkanan ekonomi. 1956-1958. İ1. Kore Savaşı'nın getirdiği yüksek konjonktür baş aşağı giderken dış ticaret hatlarının aleyhe döndüğü, 1950-1953 arasındaki bol ürün yıllarının yerini kıt ürün yılına bıraktığı, enflasyonun hızlandığı, gayri safi milli hasılanın ve ihracatın gerilediği 1954 yılında Türkiye devalüasyon yapsaydı ve gelen giden IMF heyetlerinin tavsiyesini tutsaydı, yukarıdaki senaryo değişik olur muydu? Ülkeye dış kaynak girişi veriyken ithalat artışını sınırlamaya devalüasyonun yardımcı olması beklenir. Ancak ihracatı artırma yönünde bu etkinin söz konusu koşullarda çok güçlü biçimde işleyebileceği kuşkuluydu. 1953'te ithalat liberasyonu durdurulunca zaten hükümet bir örtülü devalüasyona başvurmuştu. Önceki paragrafta incelenen önlemler ithalatı çeşitli yollardan kısmış ancak ihracat artmamıştı. Cari işlemler bilançosu açığının küçülmesi doğrudan ithalat kısılmasından kaynaklanıyordu. Bu da ekonomiyi serbestleştirme için yola çıkmışken buna en aykırı uygulamaları yürürlüğe koymak oluyordu. Tablo 6 1949-1960 arası dönemde başlıca ihraç ürünlerinde iç üretimin oranı olarak ihraç edilmeyen miktarı ihraç mallarında stok birikimindeki artışı gösterir. Buna göre resmi düzeyde döviz kuru sabit tutulurken enflasyon oranının yılda neredeyse %20'ye ulaştığı 1955-57 arasında alınan önlemlere rağmen madenler dışındaki bütün ihraç mallarında stok birikimi artmıştı. Stok birikimi aynı zamanda enflasyona ivme veriyor. Çünkü stoklar Merkez Bankası kredileriyle finanse ediliyor. Ürün satılmayıp stokta beklediğinde krediler geri ödenemiyordu. Bu da para arzının genişlemiş olarak kalması demekti. TL'deki aşırı değerlenmeyi artırıyordu. 4 Ağustos 1958'de TL dolar karşısında fiilen de facto devalüasyon 2.8 TL'den 9 TL eşit 1 dolara düşürüldü. Ama geleneksel ihraç ürünlerinde farklı oranlarda primli yüksek kurlar katlı kur sistemi sürdürüldü. Tablo 6. Başlıca ihraç mallarında iç üretimin yüzdesi olarak ihraç edilmeyen ürün oranı. Yüzde olarak. 1949-1960. Tütün. 1949-51 arası. 33.3. 1952-54. 38.1. 1955-57. 41.9. 1958. 51.3. 1959. 48.4. 1960. 57.1. Pamuk. 1949-51. 55.7. 1952-54. 48.2. 1955-57. 72.8. 1958. 79.3. 1959. 46.5. 1960. 51.2. Madencilik. 1949-51. 92.8. 1952-54. 90.7. 1955-57. 89.8. 1958. 92.2. 1959. 94.4. 1960. 91.0. Yün, kıl ve yapağı. 1949-51. 85.7. 1952-54. 91.5. 1955-57. 92.1. 1958. 93.8. 1959. 79.2. 1960. 84.1. Bakliyat. 1949-51. 88.1. 1952-54. 95.9. 1955-57. 99.2. 1958. 96.9. 1959. 90.9. 1960. 90.8. Yağlı tohumlar. 1949-51. 86.6. 1952-54. 90.0. 1955-57. 98.1. 1958. 98.1. 1959. 89.7. 1960. 94.2. Bu dönemde Türkiye'nin ihraç mallarının %80'den fazlası tarımsal kaynaklı ilkel maddelerdi. Tütün, pamuk, fındık, kuru üzüm, kuru incir gibi 5 tarımsal ürün de bunun %60'ı kadarını oluşturuyordu. Tabloda tütün ve madenler gibi ihraç mallarında 1958 devalüasyonu öncesi ve sonrası yıllarda stokla ilgili oranlarda önemli bir değişiklik olmadığı görülüyor. Buna karşılık pamuk, bakliyat, yağlı tohumlar gibi dünya piyasasında rekabet koşullarında satılan ürünlerde 1958 devalüasyonu öncesi 3 yılda 1955-57 iç üretimin oranı olarak ihraç edilmeyen ürün miktarı artmış fakat devalüasyonu izleyerek düşmüştü. Yani bu ürünlerin dış piyasada fiyat elastikliği göreli olarak yüksekti. Dolayısıyla yüksek oranda bir devalüasyon bunların ihracatını artırmada etkili olabilirdi. Ne var ki 1959-1961 döneminde de Türkiye'nin ihracatında önemli bir artış olmadı. Nedeni 1955'i izleyen yıllarda ihraç malları dış fiyatlarındaki şiddetli düşüştü. 1956'da 110 olan endeks 1953 eşittir 100 alınarak 1957'den itibaren düşüşe geçmiş, 1961'e gelindiğinde 78.5 ile dibe vurmuştu. 1958'den sonra da zaten tarım üretimi artışı tam duraklamıştı. Bu veriler devalüasyona rağmen hiç de ihracat artışı işareti vermiyordu. Kısacası Türkiye devalüasyonun bile ihracatı artırmada pek etkili olamadığı bir ekonomik yapıyla serbestleşmeye ve dışa açılmaya geçtiği için dünya konjonktürü değişince bu uygulamayı sürdüremediği gibi sonunda krize giden yol hazırlanmıştı. İ2. Artmayan ihracata ve büyüme baskısı altındaki cari işlemler bilançosu açığına dış borç ödemeleri eklendiğinde ortaya çıkan durum gerçekten düşündürücüydü. 1950'de sadece 65 milyon dolar açık veren cari işlemler bilançosu 1955'te 4.3 kat artarak 283 milyon dolara çıkmıştı. İzleyen yıllarda açığı azaltmak amacıyla ithalatın miktar kısıtlamalarıyla düşürülmeye çalışılması ise ekonomide çarpılmalara, üretim artış hızını düşüren darlıklara yol açmıştı. Örneğin 1954-58 döneminde bir yandan özel yatırımların toplam içindeki payı 1950-53 yıllarına oranla 3,5 puan düşerken bir yandan da tüm ithalat yoluyla gelen makine teçhizat yatırımlarının sanayi yatırımlarındaki payı yaklaşık 3'te 1'den 4'te 1'e inmişti. Buna kahveden mendile, röntgen filmine uzanan bir dizi tüketim malı darlığı ekleniyordu. 1952'de 555.9 milyon dolar ile doruk yapan ithalat 1956'da 407.3 milyon dolara, 1958'de ise 315.1 milyon dolara indirilmişti. Miktar kısıtlamaları, döviz tahsisleri, yasaklar ithalatı kısıtlamanın başlıca yolları olurken ithalatın azalışını gidermek için de takas, malın malla mübadelesi sistemi ve clearing, karşılıklı yerli para ile ödeme anlaşmaları kullanılıyordu. 1929 bunalımını izleyen yıllardaki kısıtlı ithalat rejimini aratan bir sıkışıklık söz konusuydu. Bu plansız kısıtlamalar yatırımları ve üretimi olumsuz etkiliyordu. Bu açıdan sonuçlar 1930'lu yılların planlı kısıtlamalarından tamamıyla farklıydı. Darlıkların yarattığı kara borsa fiyatları ise enflasyonu körüklediği gibi geçerliliği sınırlı, resmi fiyatlarla hesaplanan enflasyonun gerçekte nerelere tırmandığını da belirsizleştiriyordu. Tabii kara borsada dolar fiyatı 20 TL'ye kadar fırlayınca devalüasyon beklentisiyle ihracatçı çeşitli oyunlarla ihracat gelirinin tümünü resmi piyasada sunmuyor, bekletiyordu. Resmi kanaldan yapılan ithalatı ise ithalatçı şişiriyor, aradaki farkı dışarıda tutuyordu. Böylece yasa dışı işlemlerle de devalüasyon körükleniyordu. Ekonominin 1955'te sağlayabildiği resmi ve özel kanallardan dış kredilerle yaşanan bol açığa karşılık bol dış finansman olanakları bulunabilmişti. Tablo 7. Tablo 7. Dış açık ve dış finansman 1950-1958 yılları arası milyon dolar olarak. Dış finansman gereği. Alt kalemleri, cari işlemler açığı 1950 yılı 50, 1955 yılı 177, 1958 yılı 64. Dış borç ödemeleri 1950 yılı 15, 1955 yılı 106, 1958 yılı 69. Dış finansman gereği toplam 1950 yılı 65, 1955 yılı 283, 1958 yılı 133. Dış finansman kaynağı. Alt başlığı 1. Özel sermaye. 1950 2. 1955 130. 1958 58. 1A. İthalatçı kredisi. 1950 için 0, 1955 için 127, 1958 için 45. 1B yabancı sermaye, 1950 için 2, 1955 için 3, 1958 için 13. 2. Resmi sermaye, 1950 için 105, 1955 için 142, 1958 için 130. 2A proje kredisi, 1950 için 5, 1955 için 15, 1958 için 4. 2B program kredisi, 1950 için 100, 1955 için 127, 1958 için 97. 2C uluslararası kurum kredileri, 1950 0, 1955 0, 1958 29. 3. PL480. PL480 ABD'nin Türkiye ve benzeri AGÜ'ye yaptığı başta buğday, gıda maddesi yardımı programıdır. Bunun karşılığı TCMB'de Türk lirası olarak ABD'nin kullanımına bırakılıyordu. Böylece döviz ve ödeme gereği ortadan kalkıyordu. 1950 yılı için 0, 1955 yılı için 0, 1958 yılı için 42. 4. Kısa vadeli krediler, rezerv hareketleri, net hata noksan. 1950 yılı için 42, 1955 yılı için eksi 11, 1958 yılı için 97. Kaynak, Maliye Bakanlığı bütçe gerekçelerinden Profesör Doktor Memduh Yaşa yönetiminde Akbank İlim Heyeti 1980. Oysa 1958'e gelindiğinde bu olanak ekonomiyi boğacak düzeylere inmişti. Özel dış finansman kaynaklarının yarıdan da fazla düşmesine karşılık resmi kaynaklar azalsa da yine bol denebilecek düzeyde bulunuyordu. Dış borç servisinin yapılamamasıyla krizin patladığı 1958'de ekonominin dış finansman dengesi 1950-1953 arasındaki altın çağı oranla önemli ölçüde açık küçülmesi yaşadı. Bu arada dış borç servisinin ihracatı oranı 3 kat artışla %31'e fırlamıştı. Diğer bir deyişle ihracatın 1953'e göre azalışı sürerken dış borç bölü ihracat oranı doruk yapıyor, ithalat üzerindeki baskıyı artırıyordu. Bol dış kaynak ve diğer olumlu koşullar 1956'ya gelindiğinde tükenmişti.